Ayrım 6. El Greco'ya mektup. Nikos Kazantzakis. Sayfa 63. 6. Dedemin ölümü. Uçarcasına gelen bir çoban beni son olarak hayır duası etmem için can çekişen dedemin yanına götürmek istediği zaman henüz ilkokulda olmalıydım. Hatırlıyorum, hava sıcaktı, aylardan Ağustos. Ben bir eşeğe binmiş gidiyordum. Arkamdaki çobanın elinde çatallı bir sopa, ucunda da bir çivi vardı ve ikide bir hayvanı dürtüyor, derisini kanatıyor. Zavallı eşek de canı acıdıkça çifte atarak koşuyordu. Bense güdücüye dönüp yalvarıyordum. Acımıyor musun? Acı ona, canı yanıyor. Çoban şu karşılığı veriyordu. Yalnız insanların canı acır. Eşek eşektir. Fakat hayvanın acısını çabuk unuttum. Çünkü bağlarla zeytinliklerden geçiyorduk ve cırcır böcekleri insanın kulaklarını sağır ediyordu. Ortalıkta hala kadınlar dolaşıyor ve kurusunlar diye üzümleri sergilere seriyorlardı. Her yer mis gibi kokuyordu. Sergici bir kadın bizi görerek gülümsedi. Bir ara adını öğrenmiş olduğum sürücüye sordum. Neden gülümsüyor Kiriako? O tükürerek cevap verdi. Gıdıklıyorlar da ondan gülüyor. Kim gıdıklıyor Kiriako? Şeytanlar. Anlamadım ama korktum. Gözlerimi yumdum ve çabucak geçip de şeytanları görmeyeyim diye yumruğumla hayvana vurdum. Bir köye uğradık. Buradaki sıkma evinde yarı çıplak, iri yarı kıllı herifler raks ederek üzümleri çiğniyor, şakalar yapıyor ve gülmekten kırılıyorlardı. Toprak şıra kokuyor, kadınlar fırından ekmek çıkartıyor, köpekler havlıyor, eşekler anırıyor, balarlarının uğultusu duyuluyordu. Batmak üzere yatmış olan güneş, sanki kendi de bütünüyle sarhoşmuş da üzüm çiğniyormuş gibiydi. Ben de gülmeye başladım. Islık çalarak çobanın çatallı değneğini aldım ve eşeği dürtüp çiviyi sarılarına batırmaya başladım. Artık yorgunluktan güneşle cırcır böceklerinden serseme dönmüştüm. Dedemin evine varıp da onu avlunun ortasında yatmış çocuklarıyla torunlarının çevresine toplanmış olduklarını görünce bayağı sevindim. Artık akşam olmuş, ortalık serinlemiş, dedem gözlerini yummuş olduğu için geldiğimi fark etmemişti. Böylece beni okşadığı zaman cildimi kızartan kocaman elinden kurtulmuş oldum. Beni kucağına alıp eşekten indiren bir kadına uykum var dedim. Yanıtladı. Sabret, deden neredeyse can verecek. Yanında bulun da önce sana hayır duada bulunsun. Almak için o kadar uzaktan yola çıktığım bu hayır duanın mucizeli bir armağan, pahalı bir oyuncak olduğunu sanıyordum. Herhalde masallarda sözü edilen ejderhanın kılı falan olmalıydı. İnsan onu sıkıca saklar ve büyük bir sıkıntı anında yaktığımı, ejderha gelip onu kurtarır. Kısacası dedemin gözlerini açıp bu kılı bana vermesini bekliyordum. O anda dedem bağırdı ve kendisi için serilmiş pöstekinin üzerinde kıvrandı. Bir koca karı, meleği gördü dedi, neredeyse ruhunu teslim edecek. Koca karı istavroz çıkardı, bir parça mum aldı ve soluğuyla ısıtarak haç biçimine sokmaya çalıştı. Ölenin dudakları üzerine koyacaktı. Karga gibi siyah, dikenli sakalları olan oğullarından biri ayağa kalktı, içeri girdi ve bir nar alıp getirdi. Bunu öteki dünyaya götürsün diye dedemin avucuna sıkıştırdı. Hepimiz yaklaşmış dedeme bakıyorduk. Bir kadın ölüm çığlığı atmak istedi fakat dikenli sakalları olan oğlu ağzını tıkadı. Sus! Dedem gözlerini açtı, bir işaret yaptı. Herkes biraz daha yaklaştı. Ön halkada oğulları, arkada erkek torunları, daha arkada kızları ve gelinleri vardı. İhtiyar ellerini uzattı. Bir koca karı ensesinin altına bir yastık koydu. İhtiyarın sesi duyuldu. ''Sağlıcakla kalın be çocuklar.'' dedi. ''Ekmeğimi yedim, gidiyorum. Avluyu evlat ve torunlarla, küplerimi yağ ve balla, fıçılarımı şarapla doldurdum. Şikayetim yok. Sağlıcakla kalın.'' Ellerini salladı, veda ediyordu. Yavaş yavaş döndü, birer birer herkese baktı. Ben hayır duayı unutmuş, kuzenlerimden 2-3'ünün arasına saklanmıştım, görmedi. Kimse konuşmuyordu. İhtiyar yine ağzını açtı. Kulak verin be çocuklar, son öğütlerimi dinleyin. Canlılara göz kulak olun, yani öküzlere, koyunlara, eşeklere. Öyle sanmayın, onların da canı var. Onlar da insandır, sadece post giymişler ve konuşamıyorlar. Eski insanlardır onlar, yiyecek verin. Zeytinliklere, bağlara da göz kulak olun. Size meyve vermelerini istiyorsanız onları gübreleyin, sulayın, budayın. Onlar da eski insanlardır ama çok eski ve hatırlamıyorlar. Oysa insan hatırlar, zaten onun içinde insandır. Dinliyor musunuz, yoksa sağırlarla mı konuşuyorum? Birkaç ses yanıtladı. Dinliyoruz babalık, dinliyoruz. İhtiyar kocaman elini uzattı, en büyük oğlunu çağırdı. Bekostandis, kır sakallı, kıvırcık saçlı, öküz gözlü bir erkek azmanı olan Kustandiz babasının eline dokundu. ''Buradayım efendi baba, ne emrin var?'' ''Seçme buğday küpün içindedir. Kolivam için sakladım. 9. günde onu kaynat. İçine bol badem koy. Tanrı'ya şükürler olsun. Şekerimiz de var. Adetin olduğu üzere acıma. Duyuyor musun? Çünkü elin sıkıdır. Sana güvenim yok.'' Büyük oğul kocaman kafasını sallayarak ''Sözün tamamdır efendi baba. Sözün yerinde ama masraflara ötekiler de katılsın. Hepsi olsun ama. Masraflara hepsi girsin. Koliva bunlar masraf demektir, şaka değil. Sonra mumlar da var, para alacak olan papaz da var. Bir de mezarcı, sonra tabii cenaze yemeği, mezeleriyle, şarabıyla cenaze sofrası, kadınların içeceği kahveleri de koy. Masraf diyorum bunlar sana, şaka değil. Hepimiz bölüşeceğiz.'' Sağ ve solundaki kardeşlerine baktı. ''Duydunuz mu hepiniz, herkes payına düşeni verecek, kardeş payı.'' Oğullar dişlerinin arasından homurdandı, bir tanesi sesini yükseltti. ''Peki'' dedi, ''peki Bey Kostandis, kavga etmeyelim.'' ''Ben süzülerek ön sıraya geçmiştim. Dedim ya, benim için ölüm daima tuhaf bir sır olmuştur. Beni çekiyordu, yanına sokuldum. Ölmekte olan anamın babasını görmek istedim. Gözü bana takıldı. ''Oo'' dedi, ''hoş geldin. Hoş gelmişsin Kasrinaki.'' ''Küçük Kasrolu'' demektir. ''Eğil de sana hayır dua edeyim.'' Mumu tutup da yoğuran koca karı kafamı yakalayıp eğdi. Tüm kafatasımın üstünde o ağır, kocaman eli duydum. ''Hayır duam sende olsun Kasrolu yeğen. Günün birinde adam olasın.'' Başka şeyler de söylemek üzere dudaklarını oynattı ama artık bitmişti. Gözlerini yumdu. Ölgün bir sesle ''Güneş ne yönde batıyor be?'' dedi. ''Beni o yöne doğru çevirin.'' Oğullarından ikisi onu tuttu, batıya döndürdü. ''Sağlıcakla kalın.'' diye mırıldandı. ''Ben kaçıyorum.'' Derin bir soluk verdi, ayaklarını gerdi ve başını yastıktan kaldırıp avlunun taşlarına vurdu. Kuzenlerimden birine sordum. ''Öldü mü?'' ''Oho!'' diye yanıt verdi. ''Gitti o. Haydi yemeğe gidelim.'' 7. Girit'in Türkiye ile kavgası. Yaşamımı okul ve öğretmenlerden dünyanın zevk ve korkularını ilk kez tatmaktan çok daha fazla ve kendine özgü bir biçimde etkileyen şey şudur. Girit ile Türkiye arasındaki mücadele. Bu mücadele olmasaydı yaşamın farklı gelişir, Tanrı da kendine farklı bir yüz edinirdi. Doğduğumdan beri görünen ve görünmeyen korkunç bir atmosfer içinde soluk alıp veriyordum. Mücadele. Hristiyanlarla Müslümanların birbirlerine ters ters, yan yan baktıklarını, kızgınlıkla bıyık vurduklarını, Nizamislerin, Rumca'da Türk askeri anlamına gelir. Mübadele 1924 ile Türkiye'ye göç eden Giritli Müslümanlar da Türkiye'deki Cumhuriyet askeri için aynı deyimi kullanırlardı. Bu herhalde Nizam-ı Cedid'in kısaltılmış şeklidir. Sokaklarda tüfeklerle gelip gittiğini ve Hristiyanların bu sırada homurdanarak kapılarını kapadığını görüyor, ihtiyarların toplu halde ölümlerden, kahramanlık ve savaşlardan, özgürlükten ve Yunanistan'dan söz ettiklerini dinleyerek derin ve sağır bir hayat sürüyor, bütün bunların anlamını kavramak ve güçlenip mücadeleye katılmak için büyümeyi bekliyordum. Zamanla Girit ile Türkiye'nin savaştığını, Girit'in Türklerden ayrılmak, Türklerin de Girit'i bırakmamak istediğini anladım. Artık çevremdeki her şey bir biçime giriyordu. Girit'le Türkiye'nin şekli hayalimde, yalnız hayalimde değil tenimde de, bana mücadeleyi hatırlatan simgeler halini almaktaydı. Bir yaz, Ağustos'un 15. günü kilisede mihraba Meryem'in uyuyuşu tasvirini çıkarmışlardı. İsa'nın anası elinde bir istavrozla uzanmıştı. Sağında melek, solunda şeytan canını almak üzere hamle yapıyordu. Melek kılıcını çekmiş, şeytanın ellerini eklemlerinden kesmişti ve bu eller havada sallanıyor, üstlerinden kan akıyordu. Ben uyuyan Meryem'i Girit'e benzettim. Hassas olan çocuk göğsüm kabardı. Mücadeleye katılmak istiyordum. Çabuk büyümek, dedemle babamdan sonra sıraya girmek sevdasına kapılmıştım. Tohum buydu. Bütün hayat ağacım bununla kökleniyor, dallanıyor, çiçek açıyor, meyve veriyordu. Ruhumu heyecanlandıran şey ne korku, ne acı, ne sevinç, ne de oyundu. Yalnız özgürlük istiyordum. İlk basamak buydu. Sonra ikinci olarak kurtuluş geliyordu. Bilgisizlik, kötülük, ihtiras, korku, tembellik, hayali, sahte fikirlerden kurtulma ve nihayet putlardan, bütün putlardan. en saygı değer ve en sevilen putlardan bile kurtulma. Zamanla büyüyüp aklım geliştikçe mücadele de genişliyor, Girit ve Yunanistan'dan taşıyor, bütün zaman ve mekana yayılıyor, insanlık tarihine ulaşıyordu. Artık mücadele eden Girit'le Türkiye değil, iyi ile kötü, ışıkla karanlık, tanrıyla şeytandı. Hep aynı ebedi mücadele. Girit'in mücadele ettiği kritik bir devirde Giritli olarak doğmakla daha çocukluğumda dünyada hayattan daha değerli, mutluluktan daha tatlı bir şeyin, özgürlüğün var olduğunu hissediyordum. Yaşlı bir kapetan vardı, adına Polimandilas. Rumca çok mendilli adam demektir, diyorlardı çünkü her zaman bir sürü mendili olurdu. Bir tane başında, bir tane sol koltuğunun altında vardı. İki tane ipekli kuşağından sarkıyordu. Bir tane de elinde tutar, her zaman terli olan alnını silerdi. Babamın arkadaşıydı ve dükkana gelirdi. Kendisinden daha genç olanlar çevresinde toplanırdı. Babam ona kahve ve nargile ısmarlar, o da tabakasını açar, burun deliklerine enfiye doldurur, aksırır, sonra konuşmaya başlardı. Ben kenarda durur, onu dinlerdim. Savaşlar, katliamlar, saldırılar. Megalokastro gözden silinir, karşımda Girit'in dağları yükselir, hava haykırmalarla dolar, Hristiyanlar haykırır, Müslümanlar haykırır, gözlerim gümüşten çakmaklı tüfeklerle ışıldardı. Bu güreşen Girit'le Türkiye'ydi. İkisi de bağırıyor, beynimin içi kanla doluyordu. Bir gün yaşlı kapitan bana döndü, gözlerini yarı yumdu, o bakışıyla beni süzdü. Karga güvercin doğurmaz dedi, anladın mı delikanlı? Benim yüzüm kızardı. Hayır kapitan dedim. Baban kahramandır, sen de kahraman olacaksın. İstesen de, istemesen de. Bu sözler beynimin içine çakıldı. Yaşlı kapitanın ağzıyla Girit konuşuyordu. Bu ağır sözü o zaman anlamamıştım. Çok daha sonra içimde bana ait olmayan bir kuvvetin bulunduğunu, bu kuvvetin benden üstün olduğunu ve bana hükmettiğini fark ettim. Pek çok kez vazgeçmeye yeltensem de bu kuvvet beni bırakmıyordu. Bu kuvvet Girit'ti. Ve gerek Giritli olma düşüncesinin verdiği gururla, gerekse babamdan korktuğum için daha çocukluğumda korkuyu yenmeyi başardım. Önceleri geceleyin karanlıkta avluya çıkamazdım. Her köşede, her saksının arkasında, kuyunun ağzında küçük bir tüylü şeytan sessizce durup beni gözetler ve gözleri parlardı. Babam bir tane vurur, beni avluya çıkarır, kapıyı kapatırdı. Yalnızca bir korkuyu yenmeyi başaramamıştım, depremin verdiği korkuyu. Megalokastro sık sık kökünden sallanır, dünyanın bodrumlarından bir kükreme duyulur, yerin kabuğu gıcırdar, zavallı insanlar şaşkına dönerlerdi. Birden rüzgar kesilip de yaprak kımıldamaz hale gelince ve ortalığı tüyler ürpertici bir sessizlik kapladı mı, kastrolular ev ve dükkanlarından dışarı fırlar, bazen gökyüzüne, bazen yere bakar ve kötülük duyar da gelir diye bir şey söylemez ama içlerinden korkuyla düşünürlerdi. Deprem olacak ve istavroz çıkarırlardı. Bir gün yaşlı öğretmen Pateropoulos bizi yatıştırmak için açıklamada bulundu. Deprem bir şey değildir çocuklar, ondan korkmayın. Toprağın altında bir boğa var, o büyürüyor, boynuzlarıyla toprağa vuruyor, toprak da sallanıyor. Eski Giritliler buna Minotauros derlerdi. Ama öğretmenin bu avutmasından sonra korkumuz daha da arttı. Yani deprem canlı bir şey, boynuzlu bir canavardır. Böğürür ve ayaklarımızın altında sallanıp insanları yer. Öğretmenin bu sözleri üzerine tombul bir çocuk olan kandil yakıcının oğlu Stratis, "Peki neden Ayaminas onu öldürmüyor?" diye soru verdi. Öğretmen bu soruya kızdı. "Saçmalama!" diye bağırdı ve "Sussun!" diye Stratis'in kulağını büktü. Bir gün ben hızlı hızlı Türk mahallesinden geçerken yine yer sarsıldı, kepenkler gıcırdadı, sanki evler yıkılıyordu. Daracık sokağın ortasında korkudan kas katı kesilmiş bir halde kaldım. Gözlerimi yere dikmiş, toprağın açılmasını, boğanın dışarı çıkıp beni yemesini bekliyordum. Birden destekli bir kapı açıldı, bir bahçe göründü. Peçesiz, yalınayak, giyim kuşamları olmayan, saçı başı dağınık üç genç hanım dışarı fırladı. Sağ sola korku içinde dağıldılar. Kırlangıçlar gibi bağırıyorlardı. Bütün o dar sokak mis gibi koktu. O andan itibaren bütün hayatım boyunca deprem bambaşka bir anlam kazandı. Artık vahşi bir boğa değildi, artık böğürmüyordu. Kuş gibi cıvıldamaktaydı. Yani benim kafamda depremle hanımlar aynı şey oldular. Karanlık bir kuvvetin ilk kez ışıkla birleşip aydınlandığını görmüştüm. pek çok kez bazen isteyerek, bazen istemeyerek korkulara güzel bir maske giydirdim. Aşka, ahlaka ve hastalığa ve böylece hayata tahammül edebildim. 6. ayrımın sonu, sayfa 71.